Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemali hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim size umduklarınıza nail, korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatinden ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, ülkemizde son günlerde neredeyse her gün kan ve gözyaşı akmaya devam ediyor. Gün geçmiyor ki bir kan ve gözyaşı haberi duymayalım. Terör örgütleri her tarafta dehşet saçıyor. Yüreklerimiz kan ağlıyor. Yangınlarla kasıp kavruluyoruz. Yere düşen her damla kan, mazlumun gözünden dökülen her damla gözyaşı, zihin ve gönül dünyamızı paramparça ediyor. Duygularımız körelliyor. Hislerimiz ölüyor, aklımız tutuluyor, insanlığımızdan utanıyoruz. Yeryüzünde ilk cinayeti Adem aleyhisselamın oğlu Kabil işledi. Hem de yanı başımızda, Şam'da, Dımaşk'ta, Kasiyun tepesinde. Kabil'in kardeşi Habil'i öldürdüğü günden bugüne Kabil'in yolunu takip edenler hiç azalmadı. Hep aynı suç işlendi. Hep aynı günahla kirlendi insanlık. Hep en temel insan hakkı olan hayat hakkına kastettiler, cana kıydılar. Katiller ve zalimler hiçbir zaman kana doymadı. Kadın, bebek, çocuk, yaşlı demeden mazlumları ve masumları katlettiler. Vahşetleriyle dünyayı kan gölüne çevirdiler. Değerli dinleyicilerimiz, insanlık iki büyük dünya savaşı gördü. Nice işgaller, nice sürgünler, nice katliamlar yaşandı insanlık tarihinde. İnsanlar ne yazık ki kardeş olduklarını, Hazreti Adem ile Havva'nın çocukları olduklarını, canı verenin de alanın da Allah olduğunu unuttular. İnsan, insanın kurdudur anlayışına yenik düştüler. Silah tüccarları, silah satabilmek için nice çatışmalar çıkardı. Nice düşmanlıklar üretti. Irkçılık uğruna nice hayatlar soldu, nice canlar yok oldu. Nice hayatlar son buldu, nice masum insanın üzerine kurşun yağdırıldı. Dizginlenemeyen ihtiraslar, kin ve nefret yüzünden nice katliamlar yaşandı. Terör sebebiyle nice anaların yürekleri dağlandı. Nice ocaklar söndü. Nice aileler yok oldu. Zalimler nice canlara kıydı. Güzel ülkenin tertemiz topraklarında yapıldı bütün bunlar. Ülkemizin bir bölümünde bugün de yürekleri dağlayan bir can pazarı yaşanıyor. Bir yanda kana susamış Kabiller, diğer yanda masum Habiller. Ancak onların yanında öldürmeyeceksin diye emreden Musalar, cana kıymayı yasaklayan İsalar da var. Masum bir insanı öldürmenin bütün insanları öldürmeye eşdeğer olduğunu duyuran İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz var. Bir insanı yaşatmanın bütün bir insanlığa can vermek olduğunu müjdeleyen, insanları öldürmekle değil, yaşatmakla mükellef kılan dinimiz var bizim. Değerli dostlar, yaşatmak ağlayanın gözyaşını silmektir. Aç kalanı doyurmak, susuzları suya kandırmak, olmayana vermektir. Düşene el uzatmaktır yaşatmak. İnsanların haliyle hallenmek, derdiyle dertlenmek, yaralarına melhem olmaktır. Mazlumların yanında yer almaktır. Zalimin zulmüne karşı koymaktır insana yakışan. Bizler yapılan zerre kadar iyiliğin de kötülüğün de karşılıksız kalmayacağı ahiret gününe inanan müminleriz. İnanıyoruz ki insanları öldürenler de muhakkak ölümü tadacak ve Habillerle birlikte Kabiller de huzura varıp hesap verecek. Yüce Allah gerek İslam'dan önce göndermiş olduğu bütün dinlerde gerekse son din İslam dininde insan hayatının kutsallığına işaret etmiş, bir insan hayatının yok olmasını tüm insanlığın yok olmasına eşdeğer olarak kabul etmiştir. Buna göre kim bir insanı öldürürse sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa bütün insanları yaşatmış gibidir. Bugün yeryüzünde yaşayan bütün dinler ve bütün hukuk sistemleri haksız yere adam öldürmenin yanlış olduğunu, büyük bir suç olduğunu söyler. Mensubu olduğu İslam dini, bizim mensup olduğumuz İslam dini de yaşama hakkını temel haklardan saymış. Bu hakkı çiğneyene dünya ve ahirette maddi ve manevi cezaların en ağırına çaptıracağını beyan etmiştir. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş ve lanet etmiştir ve ona büyük bir azap hazırlamıştır. Men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ardı feke ennemâ katelen nâse cemi'â. Evet, Nisa suresi 93. ayetinde kim bir mümini kasten öldürürse buyuruyor Allah Teala, cezası içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş ve lanet etmiştir ve ona büyük bir azap hazırlamıştır buyurulmuştur Nisa suresi 93. ayetinde. Peygamber Efendimiz de Allah katında dünyanın yok olması bir Müslümanın öldürülmesinden daha hafif bir durumdur. Lezevalü dünya ehvenü alallahi min katli raculin müslimin. Allah katında dünyanın yok olması bir Müslümanın öldürülmesinden daha hafiftir buyurmaktadır Peygamber Efendimiz. Veda haccında bütün Müslümanlara hitaben dile getirdiği hutbesinde bugün, bu ay ve bu belde nasıl kutsal ve korunmuşsa canlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da öylesine korunmuştur buyurmaktadır. Herkes bilmeli ki merhametlerin en merhametlisi olan Rabbimiz her canlıya hayat hakkı tanımış. İnsan hayatını dokunulmaz kılmış. İnsana yönelik her türlü saldırıyı da kesinlikle yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerim'in ve sevgili peygamberimizin bu mesaj ve uyarılarına rağmen öldürme, katletme günahına ülkemizde alnı secdeye bile giden ancak kandırılmış, evet kesinlikle aldatılmış nice genç de, nice kimseler de alet olabilmektedir ne yazık ki. Değerli dinleyicilerimiz, haksız yere cana kıymanın, adam öldürmenin dinimizdeki yeri konusunu ele alabileceğimiz programımıza giriş mahiyetinde yaptığımız bu açıklamalarımızdan sonra şimdi dilerseniz Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim. Fatih okumuş hocamız bugün 153 ila 157. ayetler arasını okuyacak. Ve Kur'an tilavetinin ardından da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
konumuza devam ederken öncelikle bu güzel sesin sahibi Sayın Hocamıza teşekkür ediyor. Rabbimizin cümlemizin Kur'an'ın nurlu yolundan mahrum etmemesini diliyoruz. Hocamız bugün bizim konumuza uygun ayetleri okudu. Bakara suresi 153 ila 157. ayetler arası. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Ama biz bilmiyoruz. Ayet-i kerimede işte bu konuyu anlatıyor, şehitlere vurgu yapıyordu. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize, yaralılarımıza acil şifalar ihsan eylesin inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Adem'in iki oğlundan Kabil ziraatla, Habil ise hayvancılıkla uğraşmaktaydı. Babalarının Allah'a kurban sunmalarını istemesi üzerine Habil malının en değerli olanını, Kabil ise mahsulünün en kalitesiz kısmını adamıştı. Allah'a malının en değerli olanını adayan Habil'in kurbanı Allah tarafından kabul edilmiş, Kabil'in ise kabul edilmemiş. Dolayısıyla vaat edilen mükafattan da mahrum kalmıştı. Bunun üzerine kıskançlığına yenik düşen Kabil kardeşine seni öldüreceğim deyince Habil unutma ki Allah sadece kendisine karşı sorumluluk bilinci içerisinde olanların kurbanlarını kabul eder demiş ve beni öldürmek için bana elini uzatsan bile ben seni öldürmek için elimi uzatmayacağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım demişti. Kabil nefsine yenik düşerek şeytanın ivasına uymuş ve kardeşini öldürmüştü. Habil ile Kabil arasında yaşanan bu hadiseye atıfta bulunan Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Haksız yere öldürülen her kimseden dolayı mutlaka Hazreti Adem'in oğlu Kabil'e bir günah payı vardır. Çünkü o ilk defa öldürme çığırını açan kişidir. İşte bu sebeple ne zaman bir insan öldürülse Kabil'in günah defterine de bir not düşülmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, Yüce Allah'ın mükemmel bir şekilde yarattığı ve kendi ruhundan üflediği insan yaratılmışların en üstünüdür. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Yaratılmışların en üstünüdür. İçinde taşıdığı ilahi öz ile yeryüzüne halife olarak gönderilmesi onu her türlü saygıya ve hürmete layık kılar. İşte bu sebeple insan hayatına son vermek, Allah'ın verdiği canı almak her şeyden evvel yaratıcıya karşı işlenmiş en büyük günahlardan biridir. Zira birini öldüren kişi Allah'ın kutsal saydığı hayat hakkını yok etmekte ve bu davranışıyla başkalarına da kötü örnek olarak bu fiilin yaygınlaşmasına sebep olmaktadır. Allah'ın kesin olarak haram kıldığı cana kıymak öyle bir suçtur ki Peygamber Efendimiz gökte ve yerde olanların tümü bir mümini öldürmek için işbirliği yapsalar Allah onların hepsini yüzüstü cehenneme yuvarlar buyurmaktadır. Allah Resulü insanı cehenneme götüren büyük günahlar arasında Allah'a ortak koşmaktan sonra ikinci sırada adam öldürmeyi zikretmiş. Allah haksız yere bir mümini öldüren kimsenin tevbesini kabul etmez. Allah haksız yere bir mümini öldüren kimsenin tevbesini kabul etmez. Mümin haram bir kanı dökmedikçe salih amellerde koşmaya devam eder. Haram bir kanı dökmedikçe salih amellerde koşmaya devam eder. Ama dökerse hayır yolundaki ilerlemesi kesilip sona erer. Peygamber Efendimiz böyle buyurmaktadır. Allah'ın verdiği canı almak Allah'a aittir. Bunu herkes bilir. Dolayısıyla cana kıymak Allah'ın yetkisine doğrudan müdahale anlamına gelmektedir. Bu sebeple cinayet Allah'ı inkarla birlikte zikredilmiş ve savaş, meşru müdafaa yahut hukuki bir hüküm. Savaş, meşru bir müdafaa yahut hukuki bir hüküm gereği dışında bütün cinayetler haram kılınmıştır. Peygamber Efendimizin ifadesiyle Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır. Veda haccı esnasında ashabına hitap eden Allah Resulü onlara kanlarınız, mallarınız, onurlarınız tıpkı bu beldenizin içinde bulunduğunuz bu ay ve bu gününüzün haramlığı gibi birbirinize haramdır buyurarak uyarmaktadır bizi Peygamber Efendimiz. Cinayete teşvik etmek de onu işlemek gibi bir suçtur. Cinayete teşvik etmek de onu işlemek gibi bir suçtur. Kim bir mümini öldürmeye dil ucuyla bile olsa yardım ederse alnında Allah'ın rahmetine kavuşması konusunda ümit yoktur ibaresi yazılı olduğu halde Allah'ın huzuruna çıkacaktır. Terör konusunda işbirlikçilik de işte böyledir. İşbirlikçilik de yasaklanmıştır. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü cinayetlerin çoğalmasını kıyametler arasında saymıştır. Maalesef günümüzde o kadar basit sebeplerle cinayet işlenmektedir ki asrımız cinnet ve cinayetler asrı diye nitelendirilse yeridir. Bu vesileyle bir iki cümleyle de olsa bir başka cana kıyma vesilesi olan töre cinayetlerine de değinmek isterim. Çünkü ülkemizde yaşanan cinayetlerin önemli bir kısmı da töre cinayetleri oluşturmakta. Günümüzde ailenin rızası olmadan biriyle evlenmek, ailenin istediği kişiyle evlenmemek veya evlendiği kişiden boşanmak gibi durumları gerekçe göstererek töre cinayetleri işlenmesinin insani, hukuki ve dini hiçbir dayanağı yoktur. Bu tür sebeplerden dolayı bir insanın öldürülmesi büyük bir cehalet ve zulümden başka bir şey değildir. Çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebebiyet veren kan davaları da böyledir. Kişiler aralarında anlaşmazlık bulunan insanları kendi elleriyle cezalandırmaya kalkışmamalı. Zira bu şekilde öldürülen kişinin suçlu olması kan davasını masum kılmadığı gibi eli bıçak tutan kimseyi de katil olmaktan kurtaramaz. Bu sebeple Peygamber Efendimiz veda hutbesinde diğer bütün cahiliye gelenekleri gibi kan davasını da ayağının altına alıp geçersiz kıldığını ilan etmiştir. Dinimizde sadece Müslümanların değil, toplumda yaşayan gayrimüslimlerin de canlarının ve mallarının dokunulmaz olduğu belirtilmiştir. Toplumsal barışın sağlanması için birlikte yaşayan herkesin, günümüzdeki ifadeyle azınlıkların da kendilerini güvende hissetmeleri gerekir. Evrensellik ve barış dini olmak bunu gerektirir. Peygamber Efendimiz kim Müslüman topraklarında yaşamak üzere kendisine güvence verilmiş bir anlaşmalıyı öldürürse cennetin kokusunu alamaz ki onun kokusu 40 yıllık mesafeden bile duyulur, alınır buyurarak böyle bir cinayetin karşılığının Müslümana karşı işlenen cinayetten farksız olduğunu vurgulamıştır. Bu hüküm uluslararası ilişkilerde güveni tesis edeceğinden gayrimüslim toplumlarda yaşayan biz Müslümanlar için de emniyeti sağlayacaktır. İki taraflıdır. Değerli dostlar, bir düşünelim, düşününüz. İnsanın en değerli varlığı olan yaşama hakkını elinden almak anlamına gelen cinayet suçuyla yalnızca ölenin hayatı mı sona eriyor? Hiç de öyle değil. Hem katilin hem de maktulün, yani hem öldürenin hem de öldürülenin hayatı kararmış olmuyor mu? Toplumsal pek çok sorunu beraberinde getiren bu durumla insanların hem dünyalar hem de ahiret hayatları kaybedilmekte. İşte bu sebeple İnsanın yaşama hakkını her şeyin üstünde tutan ve adeta kutsal sayan İslam dini onu korumak için ciddi tedbirler almıştır. Cana kıymanın büyük bir günah olduğunu ve ahiretteki cezasını belirtmek suretiyle vicdanları ıslah etmeye çalışmıştır. Ülkemizde son günlerde yaşanan yol kesme, araç yakma, devlet malına zarar verme, insana nice rahatsızlıklar ve mahrumiyetler yaşatma, kelimenin en hafif tabiriyle ihanettir. Oysa ihanet dinimizin asla onaylamadığı bir durumdur. Can taşıyan her varlığa merhamet etmekle sorumluyuz hepimiz. Çünkü bizler merhametlilerin en merhametlisinin kullarıyız. Bizler hayvanlara dahi merhameti cennete girmeye vesile sayan bir peygamberin ümmetiyiz. Dinimiz insanın arkasından konuşmayı bile yasaklamışken, yaşadığı topraklara, o toprağın insanına ihaneti hoş görür mü hiç? Ülkenin askerine, polisine, kadınına, çocuğuna hedef gözetmeksizin saldırmasına izin verir mi? Her şeyden önce bir insan ekmeğini yediği, havasını soluduğu bir ülkenin maddi ve manevi değerlerini ayak altına alabilir mi? O ülkenin insanın üzerine nasıl kurşun yağdırabilir? Canına nasıl kastedebilir? Ellerine en mukaddes varlığın kanını nasıl bulaştırabilir? Akan kana, yanan yüreklere, ülkenin her yanından yükselen mazlumların ahına nasıl sessiz kalabilir? Bu ağır yükü taşımaya nasıl cüret edebilir? Bu günahı nasıl göze alır? Bu vebale nasıl ortak olabilir? Bu ülkeye, bu vatanın vefakar, cefakar, sadık insanına ihanet olmaz mı böyle bir davranış? Dinimiz ihaneti asla onaylamaz dedik. Dilerseniz bunu biraz açarak Peygamber Efendimizin hayatından örnekler vererek delillendirelim, temellendirelim. Değerli dinleyicilerimiz, Hayber Yahudilerinden Amir'in davarlarını güden Yesar adında bir çobanı vardı. Peygamber Efendimiz Hayber'in fethi sırasında kaleyi kuşattığı sırada Hayberlilerin de silahlarına saldıklarını gören Yesar onlara "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Olup biteni anlamak istiyordu. Onlar da "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız" dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bırakmıştı Yasar'ın. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi bir anda. Hidayet nuru sarmıştı tüm benliğini. Sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve ona "Sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sorunca Efendimiz İslamiyet'e, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğuma kabul etmeye davet ediyorum dedi cevaben. Bunun üzerine Yesar, "Ya Resulallah, bana İslamiyet'i anlat" dedi. Peygamber Efendimiz İslamiyet'i anlatınca Yesar oracıkta şehadet getirerek Müslüman oldu. Sonra da "Ey Allah'ın peygamberi, ben Amir'in çobanıyım. Bu davarlar benim yanımda emanettir. Şimdi bunları ne yapayım?" diye sordu. Peygamberimiz onları karargâhtan dışarı çıkar. Bağırarak kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek. Onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir buyurdu. Yesar hemen yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara doğru atarak onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyorlarmış gibi Hayberlilere ait kaleye girinceye kadar ilerledi ve sahiplerinin yanına dönüverdi. Böylece Yesar emaneti ihanet etmemiş, sahibine emaneti iade etmişti. Ne var ki Müslüman olur olmaz ortam gereği kendisini muharebenin, savaşın içinde buluverdi. Hayber Kalesi'ne sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeriye dalmış, daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secdeye bile varamadan şehit olmuştu. Peygamber Efendimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı ve üzerine bir örtü örtüldü. Peygamber Efendimiz ona baktı. Onun yanında iki cennet hurisi gördü. Huriler Yeser'in yüzünden tozları silerken, Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın diyorlardı ona, buyurdu Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimizin bir Yahudi olarak amirin koyunlarının çobanı iken Müslüman olan Yeser'a, hem de o anda savaş halinde olduğu amirin koyunlarına, Yeser'a diyor ki sürünü iade et sahibine. Çünkü Peygamber Efendimiz doğup büyüdüğü toplum içerisinde güvenilirliği, ahde vefası, emanete ihanet etmemesiyle tanınıyordu. Kendi toplumu onu daha peygamber olmadan önce el emin, özü sözü doğru, güvenilir, asla yalan söylemeyen kimse diye isimlendirilmişti. Yüce Allah tarafından peygamber olarak gönderilince Mekkelilerden birçoğu maddi ve manevi çıkarlarının kaybolacağını düşündüklerinden ona düşman oldular. Aklı hayale gelmeyecek eziyetler ettiler ve en sonunda da başa çıkamayınca en son çare olarak onu öldürmek üzere kararlaştırdılar. Bu düşüncelerini gerçekleştirmek için de vakit kaybetmeden harekete geçtiler. Tam da bugünlerde Yüce Allah Hazreti Peygamber'e hicret iznini vermişti. Allah Resulü böyle bir ortamda evine Hazreti Ali'yi bırakarak Hazreti Ebu Bekir ile beraber yola çıktı. Bunu bu program içinde niye anlatıyoruz? Konumuzla ne alakası var bunun diye aklınıza bir soru gelebilir. Bu hadiseyi anlatıyoruz çünkü bu olayın en dikkat çekici noktası şu. Onu öldürmek için bir araya gelen insanlar ona birbirlerine duydukları güvenden daha çok güveniyorlar. Bu güven duygusundan dolayı kıymetli eşyalarını, altın ve mücevherlerini ona, yani Peygamber Efendimiz'e emanet etmişlerdi. Hazreti Peygamber'deki ihanet etmeme duygusu insanı hayrete düşürecek seviyededir. Çünkü Peygamber Efendimiz kendisine bu dünyada yaşama hakkı tanımayan, yurdunda hayatını devam ettirme fırsatı vermeyen insanların mallarını muhafaza etmiş, onlara ihanet etmemiş, zarar vermeyi düşünmemiş, yanındaki müşriklere ait emanetleri sahiplerine vermesi için Hazreti Ali'yi görevlendirmişti. Peygamber Efendimiz Allah'ın ihanet eden kimseyi kesinlikle sevmediğini bildirmiş ve devlet malını gasp edenlerin, kamu hukukuna riayet etmeyenlerin, fakir fukaranın, garip gurabanın, yetim ve kimsesizlerin hakkını yiyip emanetlerine ihanet edenlerin başkalarının hakları olan mallarla kıyamet gününde Allah'ın huzuruna çıkarılacaklarını haber vermiştir. Resul-i Ekrem Efendimizin terbiyesiyle büyümüş, onun ahlakını kendisine rehber edinerek aydınlanmış, olan aşırı bağlılığıyla tarihte iz bırakmış mümtaz şahsiyetlerden birisi olan Abdullah bin Ömer de her durumda güvenilir olmayı ve asla ihanet etmemeyi düstur edinmişti. Kendisine Hazreti Peygamber'i örnek almıştı çünkü. İhanet etmemek o kadar yüce bir erdemdi ki ona göre emanet imtihanına tabi tutup da dünyevi menfaatleri elinin tersiyle iterek ihanet tuzağından kurtulan bir kişi Abdullah bin Ömer'e göre mutlaka ödüllendirilmeliydi. İşte bu düşüncelerin sahibi Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarla beraber Medine dışında bir sayfiye yerine giderler ve orada sofra kurup otururlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban selam verir yemek yiyenlere. Abdullah çobana beraber yemek için sofraya davet eder çobanı. Çoban da oruçlu olduğunu söyler. Aldığı bu cevaptan dolayı çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister Abdullah ve çobana bu süreden bir koyunu bize satar mısın? Parasını veririz. Etinden de veririz ki akşam iftar edersin der. Bu teklif üzerine çoban koyun benim değil karşılığını verir. Abdullah koyunu kurt yedi ya da öldü desen kim bilecek diye sorar. çoban arkasını dönüp giderken bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak iyi ama Allah nerede diye haykırır. Çobanın eminliği hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emaneti ihanet etmemesi Abdullah'ın gönlünde taht kurar. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü köle olan çobanıyla birlikte satın alır, çobanı azat eder ve sürünün tamamını da çobana hediye eder. Değerli dinleyicilerimiz, sahabe-i kiram efendilerimiz, yani Peygamber Efendimizin arkadaşları, onun terbiyesiyle yetişmiş kimseler, bırakın vatana, vatandaşa, dosta, ahbaba, akrabaya ihanet etmeyi, Hayberli Yesar örneğinde olduğu gibi düşmanına bile ihanet etmezdi. İhanet, kişiyi dünyada ve ahirette rezil ve rüsva edecek bir davranıştır çünkü. Hain, hem Allah hem de insanların yanında perişandır. İhanet edenleri Allah Teala sevmediği gibi peygamberinden de hainleri asla savunmamasını istemektedir. Hain, hem dünyada hem de ahirette ihanetin bedelini ödeyecek, cezasını çekecektir. Peygamber Efendimiz döneminde Tume adında bir kişi Resulullah'ın yanından Mekke'ye kaçar ve orada İslam dininden ayrılır. Daha sonraki bir zamanda ailesini de Medine'den kaçırmak için oturduğu evinin Medine'ye gizlice gelir ve arka taraftan çıkması gerekmektedir. Evin arka taraftan ve duvarı deler ve tam o delikten geçerken duvar tepesine yıkılır ve oracıkta ölür. Bu olay üzerine Allah hiçbir haini, hiçbir günahkarı sevmez mealindeki Nisa suresi 107. ayet-i kerime nazil olur. Değerli dinleyicilerimiz, Yüce Allah'ın sevgisinden mahrum kalmak cezaların en büyüğüdür. Yüce Allah'ın sevgisinden mahrum kalmak cezaların en büyüğüdür biz inanmış kimseler için. Hiçbir hain de onun sevgisine nail olamayacaktır. Allah Resulü mazeretsiz olarak kasten ihanet eden hainleri en ağır bir şekilde cezalandırmıştır Peygamber Efendimiz. Hendek gazvesi sonrası Kureyzalılar örneği bunun en belirgin örneğidir. Vatandaş vatandaşına ihanet etmez, edemez, etmemeli. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez. Onu zor durumda bırakmaz. El müslimu ehul müslim. La yehunuhu ve la yekzibuhu ve la yehzuluhu. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez. Onu zor durumda bırakmaz buyurur Peygamber Efendimiz. Bu da geçer yahu diyoruz yaşadığımız günler için. Neler yaşadı, nelere şahit oldu bu topraklar ve onun 1000 yıllık kadim dostları. Bu da geçer, geçecek, hiç kuşkumuz yok. Hepimize düşen bu vaveyla içerisinde suhuletle, aklı selim ile hareket etmek olacak. Rabbim bize daha fazla acı göstermesin. Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin. Şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bir ilahi arasıyla soluklanalım. Faruk Salgar, içimde bir dertli bülbül öter Yunus diye ilahisini okuyacak. İlahi arasından sonra programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz.
İçimde bir dertli bülbül öter Yunus, Yunus diye. İçimde bir dertli bülbül öter Yunus, Yunus diye. Söz bahçemde her gün bir gün biter Yunus, Yunus diye Yunus, Yunus, Yunus, Yunus,
Yunus, Yunus, Yunus,
gündüz bir dert, gece bir dert. Bilemedim ah nice bir dert, gündüz bir dert, gece bir dert. Bilemedim ah nice bir dert, sol böğrüme ince bir dert. Batar Yunus, Yunus diye artık ne dersen de, geldim bu dergaha ben de. Ey dost artık ne dersen de, geldim bu dergaha ben de. Şol başaklar yelesen de, yatar Yunus, Yunus diye Yunus, Yunus, Yunus, Yunus,
Yunus, Yunus, Yunus,
Yunus.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Soruların cevaplarına geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizleri Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri Facebook adresinden de takip edebilirsiniz. Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri Facebook sayfasından da bizleri takip edebilirsiniz. Bir dinleyicimiz bugünkü konumuza uygun olarak kul hakkı yemenin hükmü nedir? Kul hakkı nasıl ödenir diye sormuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üzerinde kul hakkı bulunan kişilerin hak sahibi olan mazlumlardan helallik almalarını öğütlemiştir. Bunun yapılmaması durumunda kıyamet gününde haksızlık yapan kişinin salih amellerinin haksızlığı ölçüsünde alınarak hak sahibine verileceğini, eğer verilecek salih amel bulunamazsa o zaman mazlumun günahının zalime yükleneceğini belirtir Buhari'de geçen hadisinde. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz imkanı olduğu halde zamanı gelmiş bir borcu ödemeyenlerin kul hakkını ihlal ettiğini şöyle ifade eder. Ödeme gücü olan zenginin ödemeyi ertelemesi zulümdür. Görüldüğü üzere kul hakkı kişinin cennet ya da cehenneme gidişinde önemli ölçü belirleyici bir rol oynamaktadır. Allah'ın huzuruna kul hakkıyla çıkmanın çok ağır bir vebali vardır değerli dinleyicilerimiz. Çünkü böyle bir günahın Allah tarafından bağışlanması, hak sahibinin affetmesi şartına bağlanmıştır. Kul hakkını hak sahibi bağışlar. Hak sahibi hakkını almadıkça veya hakkından vazgeçmedikçe Allah kul hakkı yiyenin bu günahını affetmemektedir. Çünkü ilahi adalet bunu gerektirir. Veda hutbesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Ey insanlar, sizin canlarınız, mallarınız, ırz ve namuslarınız Rabbinize kavuşuncaya kadar birbirinize haramdır, dokunulmazdır." buyurmuştur. Buna göre gasp, hırsızlık veya izinsiz alma gibi yollarda elde edilen haram para veya mal sahipleri biliniyorsa, kendilerine yahut mirasçılarına bilinmiyorsa, fakirlere veya hayır kurumlarına onların namına sadaka olarak verilmelidir. Ayrıca yapılan bu kusurlardan dolayı da Allah'tan af ve mağfiret dilenmelidir. Mal ya da darp gibi şeylerle ilgili olmayan gıybet, bühtan gibi hak ihlallerinde en doğrusu hak sahibine durumu anlatıp helalleşmek olmakla birlikte her zaman bu şartı yerine getirmek mümkün olmadığından ya da insanlar bundan çekindiklerinden kendi adına tevbe edip hak sahibi namına da istiğfar etmek, dua etmek ya da hayır hasenat yaparak sevabını ona bağışlamak. Bu tür hak ihlallerine kefaret olacaktır diye umulur. İkinci olarak dinleyici sorularından seçtiğimiz soru gene kul hakkıyla ilgili bir konu. Bugün büyük günah olan öldürmeyi konuştuk. O da kul hakkıyla ilgili bir konu. Dinleyicimiz diyor ki, "Hocam, internetten program, yazılım, kitap, müzik indirmek, bunları kullanmak helal midir?" Değerli dinleyicilerimiz, başkasının emeği gasp alma anlamına gelecek her iş, tutum, davranış, kul hakkı sorumluluğunu gerektirir. Bunu özellikle ifade etmek isteriz. Bu sorumluluk ise söz konusu hak sahibine iade edilmedikçe veya helallik alınmadıkça ortadan kalkmaz. İslam emeğe büyük değer verir. İslam kişilerin emeğine değer verir. Haksız kazanca da karşı çıkar. Kur'an-ı Kerim'de insan için ancak çalıştığı vardır buyurulur. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Peygamber Efendimiz de emeğin hakkının verilmesini değişik hadislerle ifade etmişlerdir. Bunlardan birinde hiçbir kimse elin emeğiyle kazandığını yemekten daha hayırlı bir kazanç yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud da kendi elinin emeğini yerdi buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Teknolojinin geliştiği, insan emeğinin çok değişik şekil ve ortamlarda tezahür ettiği günümüzde aynı ölçüde hak ve emek ihlalleri söz konusu olmaktadır. Bu hak ihlalleri elektronik veya bilgisayar dünyasında da yaşanmakta. Bu tür haksız davranışlar sadece bireylerin hakkını gasp etmiş olmamakta, aynı zamanda o alanlarda emek harcayan insanların yeni ürünler üretme konusundaki şevkini kırmakta. Bu da geniş anlamda kamu hakkı ihlaline dönüşmektedir. Takdir edersiniz ki insanların şevki kırılıyor, heyecanı bitiyor. Çünkü birileri haklarını gasp ediyor. Bu sebeple deriz ki değerli dinleyicilerimiz, bu sebeple birer emek mahsulü olarak internet ortamına geçirilmiş olan her türlü program, yazılım, kitap, müzik ve bunun gibi ürünleri ilgililerin izni olmadan elde edip kullanmak caiz değildir. Bir de kamuyla ilgili bir hakla ilgili bir soru var. Ona yer vermek istiyorum bugün son soru olarak. Define aramak ve bulunduğunda sahiplenmek caiz midir hocam diyor. Bu da kamu hukuku, bütün kulların, bütün vatandaşların hakkı. Değerli dinleyicilerimiz, kaynaklarda toprağın altına gizlenmiş sahibi bilinmeyen para ya da değerli eşyaların bulunması halinde bunların kime ait olacağı ve bundan devlete verilecek vergi konusunda çeşitli özel hükümler yer almaktadır. Bu hükümler konuyla ilgili görülen bazı rivayetlerin yorumlarıyla dönemin idari ve sosyal kültürel yaklaşımları ve devlet siyaseti ışığında belirlenmiştir. Define arama işlemlerinin rastgele ve bilinçsiz yapılması pek çok tabiat ve kültür varlığının zarar görmesine, yok olmasına veya yurt dışına kaçırılmasına sebep olmaktadır. Günümüzde define arama işlemleri kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ile diğer ilgili mevzuata göre yürütülmektedir. Bu mevzuata aykırı şekilde devletin koyduğu şartlara aykırı şekilde define aramak, kamusal ve bireysel haklara tecavüz anlamına geldiğinden caiz olamamaktadır, caiz değildir değerli dinleyicilerimiz. Bu sözlerimizle birlikte yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş'la birlikte sunduğumuz bugünkü Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün size Halil Necipoğlu'nun okuduğu Fettah İlahisi ile vedalaşıyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.